الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Evet arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde Amir bin Rabia radıyallahu anh'unun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. O hadis-i şerifte Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر وحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني. الله رسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه'nun cenaze namazını kılmış, sonra defin işlemine katılmış. Bu defin işlemi esnasında kabrine 3 avuç toprak attığı bize rivayet olunmuştu. Geçen hafta bu hadis-i şerifi almıştık, kısaca özetleyelim. Osman bin Maz'un radıyallahu anhu muhacirlerden, Medine'de ilk vefat eden muhacirlerden ve Baki kabristanlığına defnedilen ilk muhacirlerden olduğunu söylemiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği bir sahabeydi. Vefat ettiğinde hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözyaşı döktüğü bir sahabe olduğunu söyledik. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defin işlemine iştirak etti dedik. 3 avuç toprak attığını söyledik. Defin işleminde, yani ölüyü defnetmenin hükmü neydi İslam'da? Ölüyü defnetmenin hükmü neydi? Farz-ı kifaye. Yani bir grubun yapıyor oluşu diğerlerinin üstünden o sorumluluğu ne yapıyordu? Kaldırıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekliyle, yani buna iştirak ederek, 3 avuç toprak atarak bu defin işlemine iştirak etmiş. Bu farz-ı kifayeyi yerine getirilmesinde onlara ortak olmuştu. Dedik ki o yüzden güzel olan bir insanın defin işlemine başından sonuna kadar iştirak etmesi güzel olan bir şeydir. Eğer buna güç yetiremiyorsa en azından 3 avuç toprak atıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sahabeye yapmış olduğu sünneti ne yapabilir dedik? Gerçekleştirebilir dedik. Yine diğer rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabenin kabrinin başına büyük bir taş parçası koyduğu rivayetini zikretmiştik. Bunu koyarken de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir daha o kardeşini ziyaret ettiği zaman kabrinin belli olmasını ve aynı zamanda kendi ehlinden vefat edenleri de defnederken onlara yardımcı olması için, yerinin bilinmesi için o taşı o mezarın başına koyduğundan bahsetmiştik. İkinci aldığımız hadis-i şerif Osman radıyallahu anh'unun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifti. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu fiilinden bize bahsediyordu. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ faraga min defnil meyyiti vakafa aleyhi ve kal İstagfirû li ahîkum ves'elû lehu ettesbit fe innehu l'âne yus'elû ravahu Ebu Davud ve sahhahahu el-hâkim. Osman radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defin işlemini bitirdikten sonra diyor ki vakafa aleyhi, o kimsenin kabrinin başında durur ve şöyle derdi: İstagfiru li ahikum, kardeşiniz için mağfiret dileyin. Mağfiretin ne manaya geldiğini söylemiştik. İki şey içerdiğinden bahsetmiştik. Mağfiret ne demekti? Evet, dünyada Allah Azze ve Celle'nin o kimsenin günahlarını örtmesi.
Ahirette ise bundan sorumlu
tutmaması. Ahirette de dedik bundan sorumlu tutmamasına ne diyoruz biz dedik? Mağfiret. Yani Allah Azze ve Celle'den dünyada günahlarını örtmesini istiyoruz. Ahirette de bundan o kimseyi hesaba çekmemesini istiyoruz. Hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki وَسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ, kardeşiniz için sebat isteyin. Dedik ki burası da neyle alakalı? Kişi vefat ettiği zaman bir fitneye maruz kalır. O da ne? Meleklerin, iki meleğin, Münker'in ve Nekir'in gelip o kimseye 3 tane soru sormasıdır. Neydi o sorular? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Bu 3 soruya karşılık Allah Azze ve Celle'den o kimseyi muvaffak kılmasını, bu sorulara gerekli olan cevapları vermesini ne yapıyorduk? Allah Azze ve Celle'den dua ederek ondan bunu istiyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu istememizi bize emrediyordu. Diyor ki fe innehul ane yus'elu. Şu anda o kimse ne yapıyor? Sorguya çekiliyor. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Demek ki Bir insanın defin işlemini bitirdikten sonra o insan için kabrinin başında dua etmenin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrinin başında durup ne yapmıştır? Dua etmiştir. İkinci olarak diyoruz ki kabirde insanın sorguya, suale çekileceğinin delili vardır. Bu rivayette bize açıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu anda onu ne yapılıyor? Sorguya çekiliyor. Dedik ki onu sorguya çeken melekler kimdi? Münker ve Nekir melekleri gelip sorguya çekiyordu. Peki burada şöyle bir soru sorsak. Bir kimse kabir ziyaretinde bu defin işlemi bitirdikten sonra ölü için dua ettiği esnada meşru olan ellerini kaldırması mıdır? Yoksa ellerini kaldırmamasıdır? Dua ettiği için, dua ettiği esnada kardeşi için meşru olan ellerini kaldırıp dua etmesi midir? Yoksa ellerini kaldırmadan mı dua etmesidir? Hangisidir meşhur olan? Diyoruz ki bu konuda ilim ehli diyor ki el-emru vasi'. Yani bu konu geniş tutulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kaldırdığına dair ne de kaldırmadığına dair bir rivayet yoktur. O yüzden birisi o esnada ellerini kaldırıp dua ederse ona niye ellerini kaldırıyorsun? Denmeyiz, diyemeyiz. Birisi de kaldırmıyorsa neden dua ettiğin esnada ellerini kaldırmıyorsun? O kimseye de denilmez. Bu konu ne yapılmış? İnsanlar bu konuda hür bırakılmış, gevşek bırakılmış. Dileyen kaldırmasında bir beis yoktur. Dileyen de kaldırmazsa neden kaldırmıyorsun diye ona bir zorlama da yoktur. Bu hadis-i şeriften de bahsettikten sonra üçüncü bir hadis-i şerif almıştık. O da tabiinden Damra ibn Habib bize şu rivayeti aktarıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden. Diyordu ki onlardan birisi defin işlemi bittikten sonra, kabri düzelttikten sonra insarafen nasu anhu. İnsanlar kabrin etrafından ayrılır. Diyor ki en yuqale inde kabrihi ya fulan kul la ilahe illallah 3 merrat. Başında birisi kalır. Ona telkinde bulunur. Bir hatırlatmada bulunur. Ey falanca 3 kez ona şu hatırlatılır. La ilahe illallah de. Ondan sonra devamında hadisin diyor ki ey falanca Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de diyerek bu şekilde ne yapılır ona? Telkinde bulunur rivayeti vardı. Bu rivayet hakkında konuşmuştuk. Dedik ki hem senet olarak hem de metin olarak sahih değildi. Senet olarak ilim ehlinden birçok kimse İbn-i Kayyim Rahimullah olsun, kitabın müellifi Hafız İbn-i Hacer olsun, İmam Nevevi olsun, Sanani olsun hepsi hadisin senet olarak zayıf veyahut da ne olduğunu söylüyorlardı? Uydurma olduğunu bize aktarıyorlardı. Metin olarak da dedik ki bir kimse vefat ettikten sonra kabrinin başında bunların ona hatırlatılmasının onun için bir faydası yoktur. Neden yoktur? Çünkü bir insan öldükten sonra dışarıdaki insanlardan aldığı cevaplarla kabirde sorulacak olan o sorguya doğru cevap veremezler. Orada doğru cevap verebilmenin şeyi nedir? Hakikati nedir? Dünya hayatında yaşarken o sorulan sorulara göre ne yapması gerekir bir insanın? Hayatını ona göre düzenlemesi, yaşaması gerekir ki o sorulara ne yapabilsin orada? Güzelce cevap verebilsin. Zaten bir önceki hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından bahsetmiştik. Ki doğru olan da bu idi. Ölüye faydası olan da bu idi. Onun için mağfiret dileyip Allah Azze ve Celle'den onu sorulara karşı muvaffak kılmasını istemekti. Değil mi? Biz icma ile şunu biliyoruz ki bir ölünün arkasından onun için dua edildiği zaman bu duanın ona faydası var. Ama kabrinin başında birinin Rabbim Allah de, dinim İslam de, peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de diye kabrin dışında duran birisinin ona bu şekilde telkinde bulunmasının ona hiçbir faydasının dokunmayacağından atmıştık. Geçen haftaki dersimizde aktarmıştık. Bugün de kaldığımız yerden dersimize başlıyoruz. Hadis-i şerifte وَعَنْ بُرَيْدَةِ بْنِ حُسَيْبٍ الْاَسْلَمِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا رَوَاهُ مُسْلِمْ زَادَ التِّرْمِذِي فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ زَادَ ابْنُ مَاجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ve tuzahhidu fid dünya. Hadis-i şerifte Burayde bin Hüseyb el-Eslemi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sizin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamış idim. Ben sizlerin kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamış idim. Artık ziyaret ediniz. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Tirmizi'de şu ziyade yer almakta. Çünkü kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Tirmizi'deki ziyadede ne var Müslim'e? Çünkü kabir ziyareti neyi hatırlatır? Ölümü hatırlatır. İbn-i Mace'de de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhundan aktarılan rivayette şu ziyade var, başka bir ziyade var. Diyor ki kabir ziyareti dünyada zahit olmanızı sağlar. Kabir ziyareti dünyada zahit olmanızı sağlar. Öncelikle bu rivayete dönüp baktığımız zaman bu rivayet bize kabir ziyareti yapmanın meşru olduğunu, dinden olduğunu aktaran bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size bunu yasaklamıştım. Şimdi kabirleri ne yapın diyor? Ziyaret edin. Bu da bize neyi gösteriyor? Kabir ziyaretinin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ Sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim. Yasaklamıştım. Bu konuyla alakalı dönüp baktığımız zaman, İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabir ziyaretini yasakladığını görüyoruz. Bunda da ne hikmet olan şey ne? İnsanlar şirkten yeni çıkmışlardı. Ve insanların kalbinde, yani o eski cahiliye döneminde, kabirlere aşırı olan bir ne vardı? Tazim vardı. Kabirlere gidip, kabirlerin yanında yalvarırlar. Onlardan bir şeyler isterlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de seddü zeri'a olsun diye, yani bu şirkin önüne geçebilmek için İslam'ın ilk yıllarında neyi yasaklamış? Kabir ziyaretini yasaklamış. Çünkü bunun neyi vardı? Yani insanlar kabire gittikleri zaman eski cahiliye döneminden kalma adetleri, istekleri vardı. Ve bundan neydi? Bazıları insanı büyük şirke sokacak hususlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce ne yapıyor? Kabir ziyaretinden insanları men ediyor. Hatta o cahiliye dönemindeki Arapların halini anlatırken Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onlardan bahsederken diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ diyor ki onu bırakıp da yani Allah Azze ve Celle'yi bırakıp da başka dostlar edinenler biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Demek ki eski cahiliye döneminde Araplarda ne var? Kabirlere duyulan bir tazim var. Hatta bu tazimde aşırıya gidiyorlar ve onlara ibadet ediyorlar. Ve bu ibadet etmelerinin kastı da ne olarak açıklıyorlar? Bizi Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye ne yapıyoruz onlara? İbadet ediyoruz diyorlar. Demek ki eski cahiliye topluluğunda kabirlerin bir tazimi var. Hatta bu tazim hangi boyutta? Şirk boyutta. Hatta hangi şirkin hangi kısmı? Küçük şirk mi, büyük şirk mi? Diyoruz ki büyük şirk boyutunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İslam'ın ilk yıllarında ne yapmış? Bunun önüne geçebilmek için, yani insanlar yeni Müslüman olmuş, hala üzerlerinde ne var? Cahiliye kalıntıları var, adetleri var. Bunu engellemek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları bundan yasaklıyor. Ne zaman ki tevhid insanların kalbinde yerleşince artık insanlar yalnızca Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeleri gerekliliğini öğrendiklerinde çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli bir şeyden sonra insanlar İslam olduktan İslam'a girdikten sonra onlara neyi işliyor? Tevhidi işliyor. Tevhidi aşılıyor. Ne zaman ki insanlar tevhidi öğrenip ve bunun zıttı olan şirki öğrendiklerinde çünkü sadece tevhidi öğrenmek yeterli değil. Bununla birlikte ne olması gerekiyor? Onun zıttı olan şirkin de ne olduğu bilinmesi gerekiyor ki o şirke de ne yapmasın insan? Düşmesin. Yani şirkin ne olduğunu bilmez isen ondan korunman da o derece ne olur? Zor olur. Çünkü bilmediğin bir şeyden insan ne yapamaz? Sakınamaz. İnsan bilmediği bir şeyden ne yapamaz? Kaçamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tevhidi anlatıp onları şirkten uzaklaştırdıktan sonra, artık tevhid kalplerine yerleştirdikten sonra, hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, fezuruha, kabirleri ne yapın? Ziyaret edin. Çünkü artık insanlar o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlar için korkmuş olduğu merhaleyi ne yaptılar? Atlattılar. Artık anladılar ki kabirden yardım istemek büyük bir şirk. Kabirden ihtiyaçlarının giderilmesini istemek büyük bir şirk. Kabirden başına gelecek olan belayı def etmesini istemek büyük bir şirk olduğunu, insanların bunu anladığını, artık tevhidin kalplerine yerleştiğini görünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da meşru olan kabir ziyaretini ne yapıyor? Sahabelerine meşru kılıyor ve hatta diyor ki fezuruha. Bunu ne yapıyor? Sahabelere emrediyor. Kabirleri ziyaret etmesini emrediyor. Burada ilim ehli şöyle bir kaide getiriyor. Diyor ki yasaktan sonra eğer bir emir geliyor ise, önce hadisin başında ne var? Sizi kabir ziyaret etmekten yasaklamıştım, men etmiştim. Şimdi kabirleri ne yapın diyor? Ziyaret edin. Diyor ki ilim ehli, eğer yasaktan sonra bir emir geliyor ise o yasağın hükmünü kaldırır. Ondan önceki hüküm ne ise o hale geri döndürür. Yani şöyle diyoruz. Önce kabir ziyareti meşruydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların şirke düşme ihtimalini gördü. Baktık insanlarda cahiliye kalıntıları var. Onları yasakladı. Sonra yasağı emirle ortadan kaldırdı. Değil mi? Yasağı emirle ortadan kaldırdı. Diyoruz ki burada usulü olarak kaide, yasak var ise, arkasından bir emir ile meşru kılınıyor ise, eski haline döner, hükmüne ise o hali alır. Diyoruz ki kabir ziyaret etmenin hükmü nedir? Meşrudur, müstehaptır. O zaman eski haline dönmüştür. İnsanların kabri ziyaret etmeleri nedir? Müstehaptır. Burada bakıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emir sigasıyla söylüyor bunu. Kabirleri ziyaret edin diyor. Normalde biz diyorduk ki emir sigasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyorsa önce bu nereye hamledilir? Farz, vacip oluşa hamledilir. Eğer başka bir delil var ise bunu farzlıktan müstehaplığa düşüren, o zaman ne yaparız? Oraya hamlederiz. Elimizde bununla alakalı bir şey var mı? Diyoruz ki var. Başka rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Size ölümü hatırlatır. Yani bize bir şey eğer ölümü hatırlatıyor ise bu bize neyi gösterir? Bunun müstehap olduğunu gösterir. Veyahut da bizi dünyada züht sahibi yapıyor ise bu bize neyi gösterir? Bunun müstehap olduğunu gösterir. Ve kabir ziyareti yapan kimse arkadaşlar, kabir ziyaret eden kimse şu dört halin dışına ne yapmaz? Çıkmaz. Bunlardan birincisi, eğer bir kimse kabir ziyareti yaptığı esnada kabirde yatan kimseden yardım istiyor, medet umuyorsa, ya falanca benim şu ihtiyacımı gider veyahut da ya filanca benim içinde bulunduğum sıkıntıdan beni kurtar diyerek kabirde yatana, yarhamukallah, kabirde yatandan bir şeyler talep ediyor ise, ondan medet umuyor ise, bu tür kabir ziyaretinin İslam'daki hükmü nedir? Şirkül ekber. Yani insanı İslam milletinden çıkaran bir şirktir. Bununla alakalı Mü'minun suresi 117. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki men yed'u ma'allahi ilahen ahar. Kim Allah'tan başka bir ilaha yalvarırsa, diyor ki la burhane lehu bihi. Onun bu konuyla alakalı hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'tan başka birisine yalvarır, ona dua eder ise fe innema hisabuhu inde rabbi. O kimsenin hesabı Rabbi katındadır. İnnehu la yuflihul kafirun. Şüphesiz ki o kafirleri felaha erdirmez. Dikkat edin. Ayetin başında Allah Azze ve Celle kim Allah'tan başka bir ilaha yalvarırsa, ona dua ederse diyor. Ayetin sonunda onları hangi vasıfla vasıflandırıyor? Kafirlikle vasıflandırıyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle kafirler topluluğunu ne yapmaz? Felaha, kurtuluşa erdirmez. Demek ki bir insan Allah'tan başkasına dua ediyor, yalvarıyor ise bu onu ne yapar? İslam milletinden çıkaran büyük bir şirktir. O zaman diyoruz ki kim kabir ziyareti yaptığı esnada kabirde yatan falanca zatından, yani falanca zattan istiyor ise, yani bu istediği şey kendi menfaati için bir şey olabilir veyahut da kendindeki bir zararın def edilmesi olabilir. Duasını Allah'a değil de kabirde yatan kimseye yöneltiyor ise diyoruz ki bu ziyaret şekli şirki olan bir ziyaret şeklidir. Hatta bu şirk büyük bir şirktir. İnsanı İslam milletinden ne yapar? Çıkartır. İkincisi, kabirde yatan kimse kendisi için dua etmek için oraya gidiyor ise. Yani bununla ikinciyle birinci arasında fark var. Birincisi gidip kime yalvarıyor? Duası kime? Kabirde yatana. İkinci bahsettiğimiz kimse kendisi için dua etmeye gidiyor. Ama duasını kime yapıyor? Allah Azze ve Celle yapıyor. Bir kimse kabirde, falancanın kabrinde veyahut da filancanın kabrinde yapılan dualara icabet olunuyor. Oralar mübarek yerlerdir diye oralara, duasını oralara haskılıyor ise, kendisi için bir şeyler isteyecek. Diyor ki falanca kabrin, falanca efendinin, filanca efendinin türbesinin yanına gideyim. Orada yapılan dualar makbuldür diyor. Ama duada kime yalvarıyor? Kabirde yatana değil. Kime yalvarıyor? Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor ise diyoruz ki bu bid'i olan bir kabir ziyaretidir. İnsanı İslam milletinden çıkarmaz. Ama insanı büyük şirke götürmesinden ne yapılır? Korkulur. Neden? Çünkü eğer bir insan o kabrin başında Allah Azze ve Celle'ye dua etmenin faziletine inanıyor ise, bizler diyoruz ki bir insan dua etmek istiyorsa tercih edeceği yer kabirden ziyade neresidir? Mescitlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor mescitler için? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde en sevimli gelen yerler neresidir? Camilerdir, mescitlerdir. O yüzden bir insan dua edeceği zaman mescidi tercih etmiyor veyahut da herhangi bir yerde olduğu yeri, evini, iş yerini, yani yaşadığı yeri tercih etmiyor da özellikle kabirlerin yanına gidip orada duanın icabet olunduğuna inanıyor ise diyoruz ki bu bid'i olan bir husustur. Hatta ilim ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ederken dahi orada dua edilmesini ne görmüyorlar? Meşru görmüyorlar. Çünkü sahabeden bize aktarılan rivayetlere dönüp baktığımız zaman Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu seferden döndüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret edermiş. Onun ziyareti bize şu şekilde aktarılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yanına geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamda bulunuyor. Sonra yan tarafa geçiyor. Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya selam veriyor. Ondan sonra yan tarafa geçiyor. Babasına Ömer radıyallahu anhu'ya selam veriyor. Sonra öbür kapıdan çıkıp gittiği rivayet olunuyor. Yani orada durup kıbleye dönüp işte burası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri. O zaman bu kabrinin yanında dua etmek faziletlidir diye orada durup ne yapmıyorlar sahabeler? Dua etmiyorlar. O yüzden diyoruz ki bu tip ikinci saymış olduğumuz ziyaret şekli bid'i olan bir ziyaret şeklidir. Hatta bunun insanı büyük şirke götürmesinden ne yapılır? Korkulur. Çünkü kabir ziyareti, yani kabirin yanında dua etmenin faziletine inanan bir insan yarın öbür gün o kabirde yatan kimseden de ne yapabilir? Duasını ona sarf edebilir. Üçüncü olarak bir kimsenin o kabrin başına gidip o kabirde yatanın makamı, mevki için Allah Azze ve Celle'den dua talep etmesidir. Mesela gidiyor adam kabrin başına. Diyor ki ya Rabbi falanca şahsın yüzü suyu hürmetine, onun senin katında olan makamın hürmetine bana şu dilediğimi ver. Bana çocuk ver. Rızkımı genişlet. İçinde bulunduğum sıkıntılardan beni kurtar diyerek o kabrin başına gidiyor ve kabirde yatanın hürmetine Allah Azze ve Celle'den istiyor. Bunun hükmü ne? Diyoruz ki bu da aynı şekilde bid'i olan, bidat olan bir kabir ziyareti. Yine bunu da hüküm olarak diyoruz ki bu da şirk derecesine, yani İslam'dan çıkaracak büyük şirk derecesine ulaşma durumu söz konusu değil. Neden? Çünkü duası kime? Yalvarması kime? İstemesi kime? Allah Azze ve Celle. Yalnızca ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmediği bir metod ile Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması böyle değil. onun sahabesinin uygulaması böyle değil. Kıssayı hatırlayın. Ömer radıyallahu anh'unun hilafeti döneminde yağmur duasına çıkacakları zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başına gelip onun yüzü suyu hürmetine Allah'tan mı istiyorlar? Diyoruz ki hayır. Ömer radıyallahu anhu hutbedeyken yanına kimi alıyor? Peygamber Efendimizin amcası Abbas radıyallahu anhu'yu alıyor. Hayatta olan, Peygamber Efendimiz'e nesep olarak yakın olan birisini alıyor. Ve ona ne diyor? Yani Ömer radıyallahu anh ellerini açıp Peygamber'in yüzü suyu hürmetine ve hatta Abbas'ın yüzü suyu hürmetine bize ver mi diyor? Hayır. Diyor ki Abbas radıyallahu anhu'ya, ey Abbas kalk Allah Azze ve Celle'ye dua et. Çünkü sen nesep olarak peygambere bizden daha yakınsın. Allah Azze ve Celle bize ne yapsın? Yağmur indirsin. Eğer bu uygulama, yani bu üçüncü olarak saydığımız kabrin başına gidip falancanın yüzü suyu hürmetine, filancanın yüzü suyu hürmetine istemek dinde meşru olsaydı bunu öncelikle kim yerine getirirdi? Ömer radıyallahu anh, değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman ona sevgisinden dolayı ne diyor insanların arasında? Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti derse onun kafasını uçururum diyor. Neden? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinden dolayı. Bu Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine istemek duada caiz olsaydı. Çünkü Hazreti Ömer hutbede iken olduğu yer ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin arası belki 20-30 metre bile yoktu. Değil mi? Bu meşru olsaydı gidip orada ellerini açar Allah'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine Allah Azze ve Celle'den isterdi. Demek ki sahabe bunu uygulamıyor ise, yapmadı ise bu dinen meşru olmayan bir şeydir. Dördüncü son husus şer'i olan. İlk üçü ne? Bid'i olan. Bu bid'at kimisi İslam milletinden çıkaran, kimisi İslam'ı İslam milletinden çıkarmayan, meşru olmayan ziyaret şekli. Dördüncü olarak şu anda sayacağımız ziyaret şekli ise meşru olan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerinin uygulamış olduğu ziyaret şekli. Ki o da bu hadis-i şerifte bir kısmı bize ne yapıyor? Aktarılıyor. O da diyoruz ki eğer bir kimse kabir ziyaretine gidiyor ve bu kabir ziyareti esnasında kabirde yatan kimseler için, onların bağışlanması için, Allah Azze ve Celle'nin onlara rahmet etmesi için Allah Azze ve Celle'ye dua ediyorsa, duası kime? Allah Azze ve Celle'ye. Ne talep ediyor? Allah'ım şu kabirde yatan kuluna rahmet et, ona merhamet et, onu bağışla diye dua ediyor ise, diyoruz ki bu ne? Şer'i olan, kabir ziyaret şekli. Ve aynı zamanda kardeşi için dua ediyor ise ve kendisi de bu kabir ziyaretin esnasında ölümü hatırlıyor ise ve dünyada zühd sahibi olması gerekliliğini hatırlıyor ise diyoruz ki meşru olan ziyaret şekli budur. Hem kabirde yatan için faydalı dualar ediyor hem de kendisi ne yapıyor? Bu ziyaretten istifade ediyor. İbret alıyor. Kendisi yapmış olduğu bu şeyden. Yani kendisi için faydası var. Aynı zamanda kabirde yatan kimse için neyi var? Faydası var. Allah Azze ve Celle'ye onlar için dua eder ise diyoruz ki bu şer'i olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnette öğrettiği ziyaret şeklidir. Diyoruz ki Tirmizi'deki ziyade فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَ. Şüphesiz ki diyor kabir ziyareti insana neyi hatırlatır? Ahireti hatırlatır. Burayla alakalı şunu söylememiz gerekiyor. Kabir, ahiret yolculuğunun ilk durağı. Yani insanın ölüp kabre defnedilmesi artık ahiret yolculuğunun başladığı neresi? İlk durak. Ve biz kabir ziyareti yaptığımız esnada olayı şöyle algılamamız gerekiyor. Yani bu biraz önce defnetmiş olduğumuz kimse bundan bir gün önce, iki gün önce bizim gibi hayatta yaşayan, ileriye yönelik hayalleri, emelleri olan bir kimseydi. Bizim gibi yeryüzünde yaşayan birisiydi. Hatta şu anda burada bulunduğumuz bu topluluk içinde belki aramızdan Bazılarını yarın, belki bir hafta sonra, belki bir sene sonra, belki 5 sene sonra, belki daha ileriki bir vakitte ne yapacağız? Kaybedeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Ya işte dün ben telefonla görüştüm. İşte şöyle dedi, böyle dedi. Hafta sonu için şöyle program yaptık. Ne bileyim bir dahaki önümüzdeki ay şuraya gidecektik, Umre'ye gidecektik. Önümüzdeki sene hacca gitmeyi düşünüyordu. Değil mi? Bir sürü hepimiz hayallerle yaşıyoruz, hayaller kuruyoruz. Ama yarın bakıyoruz ki aramızdan birisi hayatını kaybedebiliyor. Film orada kopabiliyor. O yüzden diyoruz ki eğer bu kabir ziyareti esnasında bizler düşünüp bize ahireti hatırlatıyor ise, ya falanca kişi de vefat etti, bizim gibi yaşıyordu, bizim gibi yiyip içiyordu, şu anda toprağın altında, artık hesabı başladı, ben de kendime çekidüzen vereyim diyerek bundan ibret alıyor ise, bu o yapmış olduğu kabir ziyaretinin meşru olduğuna, bundan istifade ettiğini bize gösterir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun İbni Macer'e geçen rivayetinde ise tuzehhidu fid dünya. Sizi diyor dünyada zahit yapar. Züht sahibi olmanıza sebebiyet verir. Burada da bize kabir ziyaretinin başka bir faydasından bahsediliyor. O da bizi dünyada yaşarken züht sahibi olmamıza teşvik ediyor. Biraz önce söylediğimiz şeyler burası için de geçerli. Yani kabir ziyareti yaptık, değil mi? O insanların öldüğünü gördük. Artık neyi algılamamız gerekiyor? Yani bu hayat, dünyada sahip olduğun şeyleri burada bırakıp gideceksin. O yüzden ne yapman gerekiyor? Ahiretin için çaba sarf et. Dünyaya fazla dalma. Çünkü gördün ki eşinden, dostundan, akrabalarından bazıları ne yaptılar? Vefat ettiler, toprağın altına gömüldüler ve yanlarında bu dünyada kazanmış oldukları hiçbir şeyi mal olarak götüremediler. O zaman sen de ne yapacaksın? Dünyada zahit olacaksın ki ölüme kendini, ahirete kendini hazırlayabilesin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'ya dünya hayatına nasıl bakması ile alakalı, nasıl bakmasının gerekliliği ile alakalı şu nasihat yapıyor. Diyor ki: "Kun fid dunya ke'enneke garib ev abirus sebil." Dünyada yaşarken ya göçebe gibi ya da yolcu gibi ol. Yani dünyaya bakış açın nasıl olsun? Ya göçebe gibi, göçebe olan insan bir yerde geldi, buraya da konakladı. Bir hafta, bir ay, 3 ay, 5 ay. Orada ömür boyu kalacakmış gibi hareket eder mi? Etmez. Yolcu, düşünün bir yerden bir yere sefer ediyorsunuz. Bir yerde bir şeyde, ne bileyim, istasyonda durdunuz. Bir 5-10 dakika dinlenip gideceksiniz. Veyahut da bir yolculuğa çıktınız, 2-3 gün kalacaksınız. Orada sanki sürekli ikame edecek gibi bütün eşyaları yanınıza alır mısınız? Almazsınız, ne yaparsınız? 2-3 gün içerisinde yetecek ne ise onları alır, onunla yetinirsiniz. Hayatınızın bütünüyle oraya taşımazsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeye, Abdullah İbni Ömer'e bu nasihati yapıyor. Diyor ki ya dünyada göçebe gibi ol ya da yolcu gibi ol. Bu dünyaya fazla bağlanma. Bütün işin, hemmin ne olmasın, dünyayı kazanmak, elde etmek olmasın. Eğer kabir ziyareti bize zahit olmayı, dünya malından el eteği çekmeyi hatırlatıyor ise, dünyaya fazla dalmamayı hatırlatıyor ise, diyoruz ki o zaman bu kabir ziyaretinden istifade etmiş oluruz. Peki burada bize dünyada zahit olmayı bize aşılıyor ise kabir ziyareti. Peki buradan kasıt şu mu? Yani dünya için çalışmayalım. Her birimiz mescide girsin. Sabah akşam orada namaz kılsın. Allah Azze ve Celle'yi zikretsin. Kur'an okusun. Dünyayı bütünüyle terk edelim. Bizden istenilen bu mu? Diyoruz ki bizden istenilen bu değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle Nur suresinde bazı insanlardan bahsederken şöyle bahsediyor o kimselerden. Bir takım insanlar vardır ki Allah'ı tesbih ederler. Ne ticaretleri ne de alışverişleri onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Öyle insanlar vardır ki Allah Azze ve Celle'yi zikrederler. Ne alışverişleri ne de o kimselerin ticareti o insanları Allah Azze ve Celle'ye karşı zikretmekten alıkoymaz. Dikkat edin. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle onlar ne ticaret yaparlar ne de alışveriş yaparlar demiyor. Yapmış oldukları ticaret ve alışveriş onları ne yapmaz? Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten alıkoymaz. Demek ki gerçek zühdün tarifi, tanımı bu. Yani zühd sahibi demek elini eteğini bütünüyle dünyadan çekmiş, dünya nimetlerine hiçbir şekilde iltifat etmeyen, yönelmeyen kimse değil. Zühd sahibi dünyayı yaşarken, yani yaşamış olduğu dünyayı yaşarken o dünya nimetlerinin onu Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten alıkoymuyor ise o kimse nedir? Zühd sahibidir. Çünkü yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Amr İbni As'a şu nasihatte bulunuyor. Diyor ki inne lerabbeke aleyke hak. Diyor ki Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Aynı zamanda nefsinin senin üzerinde neyi vardır? Hakkı vardır. Yani bunları bütünüyle algılamamız gerekiyor. Dünyada zühd sahibi olmak demek, dünya nimetlerinin seni Allah Azze ve Celle'yi anmaktan, yani sana Allah Azze ve Celle'yi anmayı unutturmuyor ise, senin bu dünya yaşantında bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki bir sıkıntın yok. Sen güzel arabalara da binsen, güzel elbiseler de giysen, bu içinde bulunduğun durum Allah Azze ve Celle'yi zikretmene mani değilse, bu zühd sahibi, yani bu kimsenin bu haliyle zühd sahibi deme vasfını almasında bir beis olmadığını söylüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız neler var? Bazı hükümler var. Onları zikredelim. Öncelikle diyoruz ki hükümlerde neshin olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani İslami hükümlerde neshin, yani hükmün önce bir şeyin meşru kılınıp sonradan onun hükmünün nesh edilmesinin cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi ne yapın diyor, kabirleri ziyaret edin. Demek ki bir şeyin hükmü yasaklanmışken sonradan ne yapılıyor? O hüküm değiştirilip meşru, yani serbest bırakılmış olabiliyor. Peki birisi bunun üzerine bize derse ki, şöyle bir soru yöneltirse, Allah Azze ve Celle bu hükmü değiştireceğini bilmiyor muydu da neden en başta bu hüküm ile bize bu hükmü indirmedi de önce bir hüküm indirdi, sonra onun hükmünü değiştirdi. Hükmünü değiştirdi, başka bir şey bize meşru kıldı. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi haşa buna yetmiyor muydu da en son yapacağını niye en başta yapmadı da araya böyle değiştirecek hükümler koydu derse bunu nasıl açıklarız? Diyoruz ki öncelikle bu insanların maslahatına olan bir şey. Bazı zamanlar, bazı durumlar vardır. Bu nesk edilen hüküm ile hükmedilmesi insanların maslahatınadır. Sonra öyle bir zaman gelir ki o hükmün ortadan kaldırılıp yerine başkasının getirilmesi o insanların maslahatınadır. Allah Azze ve Celle'leri de, Allah Azze ve Celle de kullarına kolaylık olsun diye bazı hükümleri indirir, sonra o hükümleri başkalarıyla ne yapar? Değiştirir. Bunun amacı nedir? Kullarının bu konuda maslahatı olduğu için. Yoksa haşa Allah Azze ve Celle o hükmü indirip onu değiştirirken, haşa bu onun ilmi dışında olmayan, baştan böyle murad edip, sonradan da onun eksik olduğunu anlayıp değiştirme gereği duyduğundan değildir. Allah Azze ve Celle'nin bunu bu şekilde murad etmesinin hikmeti nedir? Kulları ne yapsın? Belli zamanlarda ilk hüküm onlar için daha maslahat iken, bir sonraki zamanda Allah Azze ve Celle o hükmü değiştirip kulları için daha güzel olanı, yani o yaşadıkları dönem için daha güzel olanı onlar için tercih etmesinden başka bir şey değildir. Ve yine bu hadis-i şerif bize Seddü Zeri'a kaidesinin varlığını ispat eden bir hadis-i şeriftir. Yani eğer insanlar şirke veyahut da Allah'ın razı olmadığı bir şeye bazı şeyleri yaparak düşüyorlar ise o şeyin yasaklanarak ana hükme ulaşmasını ne yaparız? Engelleyebiliriz. Yani Kabir ziyareti normalde meşru olan bir şey. Ama insanlar kabir ziyareti yaparak Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlarsa, biz bu şirkin önüne geçmek için ne yaparız? Kabir ziyaretini yasaklarız ki insanlar ne yapmasın? O yasak olan şeye kabir ziyareti aracılığıyla ulaşmasın. Buna da diyoruz ki dinde seddüz zeri'a. Bu kural fıkıhta bilinen bir kuraldır. Kabirlerin ziyaret etmenin meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söyledik. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fezuruha diyor. Burada ne? Kabir ziyaret edilmesini emrediyor. İbn Hazm rahimullah'tan başka ilim ehlinden kabir ziyaretini vacip olarak gören başka birisi yok. Yani ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu ne olarak görüyor? Kabir ziyaretini sünnet olarak, müstehap olarak görüyor. İbn Hazm rahimullah emirden dolayı ne diyor? Buradan kasıt vücubiyettir. Kabirleri ziyaret etmek vaciptir. Ama biz Tirmizi'deki Abdullah İbni Mesud'un İbni Mace'deki rivayetlerine dönüp baktığımız zaman bize ahireti hatırlatıyor oluşu, dünyada bizi zühd sahibi yapıyor oluşu, bunu vaciplikten müstahaplık derecesine düşürdüğünü görüyoruz. Peki bu kabir ziyaretlerinin belli bir vakti var mıdır? Kabir ziyaretinin belli bir vakti var mıdır? Diyoruz ki kabir ziyaretinin belli bir vakti yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret edin diyor. Bu sabah vakti olabilir, öğlen olabilir, akşam olabilir, pazartesi günü olabilir, perşembe olur, cuma olur, pazar olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli bir güne ne yapmamış bunu? Taksis etmemiş. Aynı şekilde ülkemizde bazı insanlar kabir ziyaretini hangi güne? Cuma gününe kimisi tahsis ediyor. Kimisi de bayramlara. Bayram günlerinde ne yapıyorlar? Annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, akrabalarının kabirlerini ziyaret ediyorlar. Diyoruz ki eğer bir insan bunu adet edindiği ise, yani her bayram kabir ziyareti yapıyor ise bayram diye, diyoruz ki bu meşru olmayan bir ziyarettir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram günlerinde kabir ziyaretini bize meşru kılmamıştır. Ama bir insan kabir ziyareti yapıyordur. O günde bayrama denk gelmiştir. Bayramı kastetmemiştir. Diyoruz ki o kimsenin yaptığı da bidat değildir. Çünkü kastı nedir? Bayram için kabir ziyareti yapmak değildir. O, bu ikisinin arasında ne yapmamız gerekiyor? Ayırmamız gerekiyor. Kabir ziyaretindeki hikmetin ne olduğu bize açıkça beyan edilmiş. Ahireti hatırlamak aynı zamanda dünyada bizi zühd sahibi yapmaktır. Ve yine bazı insanların yapmış olduğu bir hatayı burada fayda olarak zikredebiliriz. Bazı insanlar genellikle bu ölen, vefat eden kimsenin birebir yakınları değil de etrafta eş, konu, komşudan genellikle sadır olan bir husus. Kabirin, cenazenin namazı kılınıp kabristanlığa gidildiğinde, tamam mı? Aile yakınları bu durumdan ne yapar? Yani kabir defin işleminde yakınlarını kaybettikleri için yani ölümden ibret alabilirler. Ama etraftaki eş dost bir yakınını kaybetmedikleri için sanki hiçbir şey olmamış gibi yanındakiyle dünyevi bir meseleden konuşuyor olabilirler. İşte bakarsın adam mesela tarlayı ne yaptın, sattın mı, aldın mı, ticaret nasıldı, şöyle oldu, haftaya buraya gidiyoruz, sen de geliyor musun gibi. Yani sanki orada bir ölü yok, bir ölüm hadisesi gerçekleşmemiş gibi adam normal gündelik hayatına devam ediyor. Birisi ölmüş, toprağa gömülüyor, üzerine toprak atılıyor. Etrafındaki bazı insanlar olayın farkında. Ama bazı insanlara bakıyorsun hayatında hiçbir şey değişmemiş gibi davranabiliyorlar. Diyoruz ki bu doğru olan bir husus değil. Yani insanın kabir ziyareti yaptığı esnada veyahut da define katıldığı esnada bu olaydan ne yapması gerekir? İbret almaya çalışması gerekir. Eğer sen hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyorsan bu kalbinin katılaştığının göstergesidir. Artık sen bundan bir istifade etmiyorsan, yani orada bir ölü var, bu seni tüylerini diken diken yapmıyorsa, sana ahireti hatırlatmıyorsa, o zaman senin bu içinde bulunduğun durumda bir sıkıntı olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki ölüm de kabir de ahirettendir. Orada ne zengin, ne fakir, ne kadın, ne erkek, ne yaşlı, ne çocuk, hiçbirisinin bir diğerinden neyi yoktur, farkı yoktur. O yüzden konuyla alakalı şöyle bir kıssa anlatılır. Bedevi Araplardan birisi gelmiş, falanca hükümdarı arıyor. Gidiyor, diyor ki ben falanca hükümdarla görüşmek istiyorum. Diyorlar ki vefat etti. Diyorlar nereye götürdüler? Falanca kabristanlığa götürdüler. Orada onu defnettiler. Yolda giderken diyor ki şimdi bunun kabri böyle saray gibidir. Başında hizmetçiler dört dönüyordur. Geliyor bakıyor ki bütün kabirlerin durumu aynı. Birinin diğerinden farkı yok. Oradaki kabir kazan adamlara soruyor. Ya falanca hükümdarın kabri nerede? Nereye defnettiler? Diyor ki şu kabir. Bakıyor kabir kurumuş. Toprak üzerinde artık böyle çökmeye başlamış. Oturup düşünüyor. Ya diyor ki bu adam şöyle zengindi, böyle zengindi. Bir sözü iki edilmezdi. Ne söylerse yerine getirilirdi. Diyor ki bunun yanında yatan kim? Bu defnedilen kim? Bakıyor yeni bir kabir, yeni defin işlemi olmuş. Diyorlar ki bunun yanında yatan, çarşıda, pazarda gezen, yaşlı, deli olan bir kadındı. O da vefat edince ne yaptılar? Bu taraf boştu. Onun yanına defnettiler, gömdüler. Adam daha çok şaşırır. Der yani koskoca hükümdarın yanına çarşıda, pazarda dolaşan kadını defnetmişler. Oturup böyle düşünürken kabiri kazan o kimse gelip adama der ki eğer kıyameti görmek istiyorsan, mahşeri görmek istiyorsan burası sana ne olsun? İbret olsun. Burada zengin, fakir, kadın, erkek, çoluk, çocuk ne yapılmaz? Ayrılmaz. Bak bu hükümdar, yanındaki deli, onu defnetmişler. Öbür taraftaki çocuk. Burada kimseye ayrı muamele yapılmaz. Eğer mahşerin küçük bir örneğini görmek istiyorsan ne yap? Kabire gittiğin zaman bak ki orada insanlar arasında ne yapılmıyor? Bir ayrım yapılmıyor. O yüzden kabir ziyareti yaparken bu hususlara, biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu hususlara ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Kabir ziyareti bize ahireti hatırlatmalı. Kabir ziyareti bize dünyaya gerektiği kadar önem göstermemizi bize aşımalı, aşımalı. O aynı zamanda diyoruz ki kabir ziyareti yaptığımız esnada da ne yapmamız gerekiyor? Kabirde yatanlardan bir şey talep etmeyeceğiz. Kabirde yatan kimselere bizim faydamız dokunabilir. Onların bize bir faydası dokunamaz. Artık onların amelleri ne yapılmış? Kesilmiş. Onlar kabrin altına defnedilmişler. Biz eğer dışarıdan onlar için dua eder isek bizim duamızın onlara neyi var? Faydası var. Ama kabirde yatanın eğer faydası olsaydı kime faydası olurdu? Kendisine faydası olurdu. Ölüm gibi bir şeyden ne yapardı? Beri olurdu. Kendini ölümden kurtarırdı, koruyabilirdi. Eğer bir insan ölüyorsa demek ki bu insanın neyi yok? Kendisine faydası yok ki toprağın altına insanlar onu ne yapmış? Defnetmiş. Bugünlük bununla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.